Ayrım 6. Bir ekonomik tetikçinin itirafları, John Perkins, sayfa 87. 9. Hayatımın fırsatı. Endonezya ile ilgili asıl sınav beni Maine'de bekliyordu. Sabah ilk olarak Prudential Center'daki ofis merkezine gittim ve orada birçok çalışanla birlikte asansördeyken Maine'in 80 yaşlarındaki esrarengiz yönetim kurulu başkanı, CEO'su Mark Holland, Aynor'ı Portland, Oregon ofisinin başına getirdiğini öğrendim. Bunun sonucu olarak ben de artık resmen Bruno Zambotti'ye bağlanmıştım. Saçının rengi ve kendisine karşı çıkan herkesi alt etme konusundaki ürkütücü yeteneğinden dolayı gümüş tilki lakabına sahip Bruno, Jerry Grant kadar yakışıklı birisiydi. Ağzı iyi laf yapardı ve mühendislik diplomasına ek olarak bir de MBA derecesi vardı. Ekonometriden iyi anlardı ve Maine'in elektrik enerjisi departmanı ile uluslararası projelerin çoğundan sorumlu müdür yardımcısıydı. Akıl hocası da olan ihtiyar Jack Dauber emekli olduğu zaman şirketin başına geçmek için de beklenen seçimdi. Çoğu Maine çalışanı gibi ben de Bruno Zambotti'ye karşı korkuyla karışık bir hayranlık duyuyordum. Yemekten hemen önce Bruno'nun ofisine çağrıldım. Endonezya hakkında keyifli bir sohbetten sonra oturduğum koltukta doğrulmama neden olan bir şey söyledi. Howard Parker'ı kovuyorum. Ayrıntılara girmemize gerek yok ama şu kadarını söyleyeyim, gerçeklikle olan bağını koparmış. Parmaklarını masasının üzerindeki bir kağıt tomarın üzerinde gezdirirken bir yandan da rahatsızlık veren bir şekilde gülümsedi. Yılda %8. Adamın yük tahmini bu kadar. İnanabiliyor musun? Endonezya gibi potansiyele sahip bir ülkede. Gülümsemesi kayboldu ve doğrudan gözlerimin içine baktı. Charlie Ellingworth bana senin ekonomik tahminlerinin hedefi tam tutturduğunu ve %17 ile 20 arasında bir yük büyümesini haklı göstereceğini söylüyor. Bu doğru mu? Öyle olduğu konusunda onu temin ettim. Ayağa kalktı ve elini uzattı. Tebrikler, şu anda terfi ettim. Belki de çıkıp bunu diğer Maine çalışanları ile birlikte ya da tek başıma pahalı bir lokantada kutlamalıydım. Ama aklım Claudine'deydi. Ona terfim ve Endonezya'da yaşadıklarımı anlatmak için kıvranıyordum. Yurt dışından onu aramamam konusunda beni uyardığı için ben de aramamıştım. Şimdi aradığım zaman ise telefonunun görüşmeye kapalı olduğunu ve kendisine ulaşabilecek başka bir numarada bırakmadığını öğrenince kaygılandım. Onu aramaya gittim. Dairesine genç bir çift taşınmıştı. Öğle saati olmasına rağmen sanırım onları yataklarından çıkartmıştım. Biraz da içerlemiş olarak Claudine hakkında bir şey bilmediklerini söylediler. Emlak bürosuna giderek onun kuzeniymişim gibi davrandım. Dosyalarına göre o isimli birine hiç daire kiralamamışlardı. Bir önceki kira kontratı da isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiyle imzalanmıştı. Maine'in insan kaynakları bölümü de onun hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını iddia etti. Sadece benim görmeme izin verilmeyen bir özel danışmanlar dosyası olduğunu söylediler. Akşamüstüne doğru fiziki olduğu kadar manen de yorulmuştum. Üstüne üstlük uzun uçak yolculuğunun neden olduğu saat farkı da beni ciddi olarak etkilemeye başlamıştı. Boş daireme döndüğümde kendimi çok yalnız ve terk edilmiş hissediyordum. Terfim sadece anlamsız değil, daha da kötüsü kendimi satmaya ne kadar hazır olduğumun bir belgesi gibi de görünmeye başlamıştı. Umutsuzluktan bunalmış bir şekilde kendimi yatağın üzerine attım. Claudine beni kullanmış, sonra da bir kenara atıvermişti. Israbıma teslim olmama kararlılığı içinde duygularımı kapattım. Saatlerce yatağın üzerinde yatıp odamın duvarlarını seyrettim. Sonunda kendimi toparladım. Kalktım, bir bira içtim ve boş şişeyi masanın kenarında parçaladım. Sonra pencereden dışarıya baktım. Sokakta uzağa doğru bakarken sanki onu bana doğru yürürken gördüm. Önce kapıya bir hamle edip sonra bir kere daha bakmak için pencereye gittim. Kadın biraz yaklaşmıştı. Çekici birisi olduğunu ve yürüyüşünün Claudine'inkini anımsattığını görebiliyordum ama Claudine değildi. Birden ümitsizliğe kapıldım ve duygularım kızgınlık ve nefretten korkuya dönüştü. O an gözümün önünden bir görüntü geçti. Claudine bir kurşun yağmuru altında sarsılıp düşüyor, bir suikaste kurban gidiyordu. Görüntüyü kafamdan silip iki valyum aldım ve sızana kadar içtim. Ertesi sabah Maine personel bölümünden gelen bir telefonla uyandım. Bölüm şefi Paul Mormino dinlenme ihtiyacımı anladığını ancak o gün öğleden sonra yine de ofise gitmem gerektiğini söylüyordu. Haberler iyi dedi. Kendine gelmek için en iyi çare. Emri uyarak ofise gittiğimde Bruno'nun sözüne fazlasıyla sadık olduğunu öğrendim. Sadece Howard'ın eski işine terfi olmakla kalmamış, baş ekonomist unvanı ile birlikte bir de zam almıştım. Keyfim az da olsa yerine gelmeye başlamıştı. Öğleden sonra izin alıp elimde bir kutu bira Charles Nehri boyunca dolaşmaya çıktım. Orada oturup bir yandan yelkenleri seyredip diğer yandan da uçuş yorgunluğun ve dehşetli bir baş ağrısıyla uğraşırken Claudine'in buradaki işini bitirip bir sonraki görevine başladığına karar verdim. Gizliliğin önemini her zaman vurgulamıştı. Beni arayacaktı. Mormon'a haklıydı. Uçuş yorgunluğum ve endişelerim dağılıverdi. Sonraki haftalarda Claudine'le ilgili tüm düşüncelerimi bir kenara koyup Endonezya ekonomisi hakkındaki raporumu yazmak ve Howard'ın yük tahminlerini gözden geçirip düzeltmekle uğraştım. Sonunda patronlarımın istediği gibi bir sonuca vardım. Elektrik talebindeki artış yeni sistemin tamamlanmasından sonra 12 yıl boyunca yılda ortalama %19 olacak, sonraki 8 yıl boyunca %17'ye düşecek ve 25 yıllık tahmin süresinin geri kalanında da sabit %15 olacaktı. Bulgularımı uluslararası borç kuruluşlarıyla yaptığımız resmi toplantılarda sundum. Uzmanlar beni bu konuda kapsamlı olarak ve acımasızca sorguladı. Duygularım artık hazırlık okulunda olduğu gibi beni isyan etmek yerine kusursuz olmaya yönelten bir dik kafalılığa dönüşmüştü. Yine de Claudine'in anısı hep yakınımdaydı. Asya Kalkınma Bankası'nda kendine bir isim yapmaya çalışan küstah bir genç, ekonomist, tüm bir öğleden sonrası beni aralıksız sorguya çekince aylarca önce Beacon Sokağı'ndaki dairesinde otururken Claudine'in bana vermiş olduğu öğüde hatırladım. 25 yıl ilerisini kim görebilir ki diye sormuştu. Senin tahminin de en azından onlarınkiler kadar geçerli. Kendine güven her şey demektir. Gelişen ülkelerdeki yaşam hakkında şimdi yaptıklarımı yargılayan bazıları benim iki katım yaşında bu beylerin çoğundan daha fazla bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu da düşünerek kendim de bir uzman olduğuma karar verdim. Amazon'da yaşamış, Java'nın kimsenin gitmediği yerlerine gitmiştim. Yöneticileri ekonometrinin ince noktalarını öğretmeye yönelik birkaç kurs da almıştım ve Dünya Bankası Başkanı, Ford Motor Şirketi eski başkanı ve John Kennedy'nin savunma bakanı Robert McNamara'nın da hoşuna giden, istatistikten anlayan, ekonometriye tapan o yeni harika çocuk tiplerinden biri olduğuma inanıyordum. Burada ününü sayılar, olasılık teorisi, matematiksel modeller ve galiba en çok büyük bir egonun ürünü olabilecek bir kabadayılın üzerine kurmuş bir adam vardı. Hem McNamara'ya hem de patronun Bruno'ya benzemeye çalıştım. Konuşma tarzım birinciye, yanımda sallanan evrak çantasıyla kısıntılı yürüyüşümü de ötekine benzettim. Şimdi bakıyorum da küstahlığıma şaşmamak elde değil. Gerçekte çok kısıtlı bir deneyime sahiptim ama eğitim ve bilgideki eksikliğimi cüretimle telafi ediyordum. İşe yaradı da sonunda uzmanlar raporlarımı onay damgalarını bastılar. Sonraki aylarda Tahran, Caracas, Guatemala şehri, Londra, Viyana ve Washington DC'de toplantılara katıldım. İran Şahı, çeşitli ülkelerin eski başkanları ve Robert McNamara'nın kendisi de dahil birçok ünlü kişiyle tanıştım. Hazırlık okulu gibi burası da bir erkek dünyasıydı. Yeni ünvanımın ve son zamanlarda uluslararası borç kuruluşları karşısındaki başarılarımın diğer insanların bana yaklaşımlarını nasıl etkilediklerini gördükçe hayrete kapılıyordum. Başlangıçta tüm bu ilgi başımı döndürdü. Kendimi sihirli değneğini bir ülkenin üzerinde sallayarak onu bir anda ışığa boğup her tarafta pıtrak gibi sanayi kuruluşlarının ortaya çıkmadığını sağlayabilecek bir sihirbaz gibi görmeye başlamıştım. Sonra ayaklarım yere bastı. Hem kendimin hem de birlikte çalıştığım insanların asıl niyetlerini sorgulamaya başladım. Öyle görünüyordu ki gösterişli bir ünvan ya da bir doktora derecesi Jakarta'daki bir lağım çukurunun yanı başında yaşayan bir cüzdanlının derdini anlamakta fazla yardımcı olmuyordu insana. İstatistikler ile oynama becerisinin de kişinin ileriyi görmesini sağlamadığından emindim. Dünyayı biçimlendiren kararları verenleri daha iyi tanıdıkça yetenek ve hedefleri hakkında daha kuşkucu olmaya başladım. Toplantı masalarının etrafındaki yüzlere bakarken kızgınlığımı gizlemekte zorlanmaya başlamıştım. Zaman içerisinde bu perspektif de değişti. O insanların çoğunun doğru olanı yaptıklarına inandıklarını anlamaya başladım. Charlie gibi onlar da komünizmin ve terörizmin kendilerinin ve seleflerini vermiş oldukları kararlara doğal tepkiler yerine şer güçler olduklarına, dünyayı kapitalizme döndürmek konusunda ülkelerini, çocuklarını ve Tanrı'ya karşı bir görevleri olduğuna inanıyorlardı. Güçlü olanın hayatta kalması gerektiği prensibini de benimsemişlerdi. Eğer mukavvadan yapılı salaş bir kulübe yerine ayrıcalıklı bir sınıfa doğmak şansına sahip olmuşlarsa, o zaman bu mirası çocuklarını devretmeyi de bir yükümlülük olarak görüyorlardı. Bu insanları gerçek bir komplo ile dünyaya egemen olma niyetini bir kardeşlik grubu olarak görmek arasında bocalıyordum. Yine de zaman içerisinde onları Güney İç Savaşı öncesi plantasyon sahiplerine benzetmeye başladım. Kötü amaçlarla gizli yerlerde buluşan kapalı bir grup olmak yerine ortak inançlar ve paylaşılan kişisel çıkarlar etrafında bir araya gelmiş insanlardı. Plantasyon sahipleri hizmetçiler ve köleler arasında büyümüşlerdi ve bu dinsizlere sahip çıkıp onlara kendi din ve yaşam tarzlarını benimsetmenin hakları hatta görevleri olduğuna inanarak eğitilmişlerdi. Kölelik her ne kadar kendilerine felsefik olarak itici gelse de Thomas Jefferson gibi onlar da bunu çökmesi halinde sosyal ve ekonomik kaosa neden olacak bir gereklilik olarak görebiliyorlardı. Benim artık şirketokrasi olarak düşündüğüm çağdaş oligarşilerin liderleri de bu kalıba uyuyorlardı. Savaşlardan ve seri silah üretiminden, akarsulara, barajlar ile set çekilmesinden, yerel ortamların ve kültürlerin yok edilmesinden kimlerin yarar sağladığını merak ediyordum. yüz binlerce insanın yiyecek yokluğundan, pis sudan veya tedavi edilebilir hastalıklardan ölmesinin kimlere yarar sağladığını incelemeye başladım. Yavaş yavaş, uzun vadede kimsenin yararını olmasa da, kısa vadede ben ve patronlarım gibi piramidin tepesinde olanların en azından maddi açıdan çıkar sağladıklarını anlamaya başlamıştım. Bu birçok soruyu da beraberinde getirdi. Bu durum niye devam ediyordu? Bu kadar uzun bir zaman nasıl süre gelmişti? Acaba cevap o eski halk güçlünündür deyişinde, sistemi güçlü olanların sürdürdüğünde mi yatıyordu? Bu durumun devam etmesinde sadece gücün izin verdiğini söylemek yetersiz görünüyordu. Güçlünün haklı olduğu önergesi birçok şeyi açıklasa da burada daha elle tutulur bir sebep olması gerektiğini hissediyordum. İşletme okulu günlerimden kısıtlı kaynaklar, insanın devamlı büyüme ihtiyacı ve köle işçi ilkesi hakkında ders veren Kuzey Hindistanlı bir ekonomi profesörünü anımsadım. Bu profesöre göre tüm başarılı kapitalist sistemler en tepede aşağıya doğru inen ince katmanları kontrol eden bir avuç insan ve en altta ekonomik anlamda gerçek birer köle olarak adlandırılabilecek devasa bir işçi ordusu dahil katı komuta zincirlerine sahip hiyerarşiler içerirler. Sonuçta şirketokrasi bizi Tanrı'nın bize bu kapitalist piramidin en tepesine birkaç adamımızı yerleştirmemize ve sistemimizi tüm dünyaya yaymamızı izin verdiği konusunda ikna ettiği için bu sistemi desteklediğimize inanmaya başladım. Tabii bunu ilk yapan bizler değiliz. Bu liste kadim Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya imparatorluklarından gelip İran, Yunanistan, Roma ve Haçlı seferlerinden Kolomb sonrası çağın Avrupalı imparatorluk mimarlarına kadar uzanır. Bu emperyalist güç birçok savaşın, kirliliğin, açlığın ve soykırımın sebebi olmuş ve olmaya devam etmektedir. Ve her zaman o imparatorlukların vatandaşlarının vicdan ve sorumluluklarında ciddi anlamda ters etkileri olmuş, sosyal depresyona katkıda bulunarak insanlık tarihindeki en zengin kültürlerin en fazla intihar oranı, uyuşturucu kullanımı ve şiddet olayları ile karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Bu sorular üzerinde uzun uzadıya düşünmeme rağmen bütün bunlarda kendi rolümü dikkate almaktan kaçındım. Kendimi bir ET olarak değil de baş ekonomist olarak düşünmeye çalıştım. Kulağa çok resmi geliyordu ve eğer bir onaya ihtiyacım varsa bordrolarıma bakabilirdim. Tümü de özel bir şirket olan Maine'e aitti. NSA veya başka bir hükümet kuruluşundan bir dolar bile almamıştım. Ve böylece ikna oldum. Hemen hemen. Bir öğleden sonra Bruno beni odasına çağırdı. Sandalyemin arkasına geçip elini omzuma koydu ve harika bir iş yaptın dedi. Seni ne kadar takdir ettiğimizi göstermek için de sana hayatının fırsatını veriyoruz. Senin iki misli yaşında olanların bile çok ender olarak ele geçirdikleri bir şey. 10. Panama'nın başkanı ve kahramanım. Panama'nın Tocumen Uluslararası Havaalanı'nda 1972 yılının bir Nisan akşamı geç saatlerde tropik bir sağanak sırasında indim. O günlerde yaygın olduğu gibi diğer yöneticilerle bir taksi paylaştık ve İspanyolca konuştuğum için ben önde şoförün yanına oturdum. Boş gözlerle camdan dışarı bakıyordum. Yağmurun içinden parlarını aydınlattığı bir ilan panosunda çıkık alnı ve yanan gözleriyle yakışıklı bir adamın portresini gördüm. Geniş kenarlı şapkasını bir yanı pervasız bir şekilde yukarıya kalkmıştı. Modern Panama'nın kahramanı Omar Torrijos'u tanıdım. Bu seyahat için de her zamanki gibi Boston Halk Kütüphanesi'nin referans bölümünü ziyaret ederek hazırlanmıştım. Torrijos'un halk arasındaki popülerliğinin nedenlerinden birinin de Panama'nın hem kendini idare etme hakkının hem de Panama Kanalı üzerindeki egemenlik hakkı talebinin sıkı bir savunucusu olması olduğunu biliyordum. Önderliği altında ülkesinin utanç verici geçmişindeki tuzaklara bir daha düşmemesi konusunda kararlıydı. Süveyş Kanalı'nı yapımına yönetmiş olan Fransız mühendis Ferdinand de Lesseps, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlamak için Orta Amerika'da bir kanal yapmaya karar verdiği zaman Panama, Kolombiya'nın bir parçasıydı. 1881 yılından başlayarak Fransızlar birbiri ardına felaketlere maruz kalan devasa bir proje üstlendiler. Sonunda 1889'da proje mali olarak çöktü ama Theodore Roosevelt'e de bir rüya esinlemişti. 20. yüzyılın ilk yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Kolombiya'dan kanalın geçmesi planlanan kara parçasını bir Kuzey Amerika konsorsiyumuna devretmesini sağlayacak bir anlaşmayı imzalamasını talep etti. Kolombiya reddetti. 1903 yılında Başkan Roosevelt, Amerikan savaş gemisi Nashville'i gönderdi. Karaya çıkan Amerikan askerleri popüler bir yerli milis komutanını yakalayıp öldürdüler ve Panama'yı bağımsız bir ülke olarak ilan ettiler. Kukla bir hükümet başa getirildi ve ilk kanal anlaşması imzalandı. Bu anlaşma gelenekteki su yolunun her iki tarafında da bir Amerikan bölgesi oluşturuyordu. Amerikan askeri müdahalesini yasallaştırdı ve Washington'a bu yeni oluşmuş bağımsız ülke üzerinden mutlak kontrol sağladı. Ne gariptir ki anlaşma Amerikan Dışişleri Bakanı Hay ve orijinal ekibin bir elemanı olan bir Fransız mühendis, Philip Bunau Varilla arasında imzalanmıştı ama imzalayanlar arasında tek bir Panamalı bile yoktu. Yani Panama, bir Amerikalı ve bir Fransız arasında yapılan bir anlaşma ile Amerika'ya hizmet etmek için Kolombiya'dan ayrılmak zorunda bırakılmıştı. Geriye dönüp bakıldığında öngörülü bir başlangıçtı. Yarım yüzyıldan fazla bir süre Panama, Washington ile güçlü bağları olan bir zengin aileler oligarşisi tarafından yönetilmişti. Bunlar ülkelerinin Amerikan çıkarlarına hizmet ettiğini garanti etmek için gerekli gördükleri her türlü tedbiri alan muhafazakar diktatörlerdi. Washington ile işbirliğine giren çoğu Latin Amerikan diktatörünün yaptığı gibi Panama'nın yöneticileri de Amerikan çıkarlarını sosyalizm kokan tüm popülist akımlara bastırmak olarak yorumladılar. Aynı zamanda yarım küre genelinde komünizm karşıtı eylemlerinde CIA, NSA'yı desteklediler ve Rockefeller'ın Standard Oil'ı ve United Fruit şirketi, ki George H. Wells Bush tarafından satın alındı, gibi büyük Amerikan şirketlerine yardım ettiler. Öyle görünüyor ki bu hükümetler yoksulluk içinde yaşayarak büyük plantasyonlarda ve şirketlerde köle gibi çalışan insanların yaşamlarını iyileştirmekle Amerikan çıkarlarına hizmet edebileceklerini düşünmüyorlardı. Panama'nın egemen aileleri bu destekleri için yeterince ödüllendirildiler. Amerikan askeri güçleri Panama'nın bağımsızlık ilanı ile 1968 arasında 10 kereden fazla onlar adına müdahalede bulundu. Ancak o yıl ben barış gücü gönüllüsü olarak Ekvador'dayken Panama tarihinin gidişatı birden değişti. Son diktatör Arnulfo Arias bir darbe sonucu devrildi ve Omar Torrijos aktif olarak darbenin içinde yer almadığı halde devlet başkanı olarak ortaya çıktı. Torrijos, Panama'nın orta ve alt sınıfları tarafından değer verilen, saygı duyulan birisiydi. Kendisi de bir taşra şehri olan ve annesiyle babasının öğretmenlik yaptığı Santiago'da büyümüş, Panama'nın en önemli askeri birliği ve 1960'larda fakir halk arasında giderek destek bulan bir kurum olan Milli Muhafız Kıtası'nda basamakları hızlı bir şekilde çıkmıştı. Torrijos, evsiz barksız takımına kulak vermekle de tanınmıştı. Gecekondu mahallelerin sokaklarında dolaşır, politikacıların girmeye cesaret edemedikleri kenar mahallelerde toplantılar yapar, işsizlerin iş bulmalarına yardım eder ve sık sık kendi sınırlı mali kaynaklarını hastalık veya bir felaketle karşılaşmış ailelere bağışlardı. Hayata olan sevgisi ve insanlara gösterdiği sevecenlik Panama sınırlarını bile aşmıştı. Torrijos, ülkesini zulümden kaçan Şili'nin Pinochet'sine karşı solcu muhaliflerden Castro karşıtı sağcı gerillalara kadar her türlü politik görüşe sahip insan için bir sığınak haline getirmeye niyetliydi. Birçok insan onu bir barış elçisi olarak görüyor, bu da yarım kürede ona övgü ve saygını kazandırıyordu. Aynı zamanda kendini Honduras, Guatemala, El Salvador, Nikaragua, Küba, Kolombiya, Peru, Arjantin, Şili ve Paraguay gibi birçok Latin Amerika ülkesinin parçalanmasına neden olan çeşitli hiziplerin arasındaki farklılıkları gidermeye adamış bir lider olarak da ün yapmıştı. 2 milyonu küçük ülkesi sosyal reform için bir model ve Sovyet Rusya'nın parçalanmasını planlayan işçi liderlerinden Libya'nın Muammer Kaddafi'si gibi Müslüman militanlara kadar çok çeşitli dünya lideri içinde bir esin kaynağı görevini yerine getiriyordu de. Panama'daki ilk gecemde trafik ışığında durmuş, gürültüyle çalışan sileceklerin arasından dışarısını seyrederken o ilan panosundan bana gülerek bakan bu yakışıklı, karizmatik ve cesur adamdan etkilenmiştim. Boston Halk Kütüphanesi'nde geçirdiğim saatlerden inançlarının arkasında duran bir insan olduğunu biliyordum. Tarihinde ilk defa Panama, Washington'un veya herhangi başka birinin kuklası değildi. Torrijos hiçbir zaman Moskova veya Pekin'in önüne koyduğu yemek anlamıştı. Sosyal reforma ve fakir olarak doğanlara yardıma inanırdı ama komünizm taraftarı değildi. Castro'nun aksine Torrijos, Amerika'dan bağımsızlığını onun düşmanlarıyla işbirliğine girmeden kazanmaya kararlıydı. Boston Halk Kütüphanesi'nin raflarındaki eski bir magazinde Torrijos'u Amerikalıların tarihini değiştirecek, uzun vadede Amerikan egemenliğine doğru gidişi tersine döndürecek biri olarak öven bir makaleye rastlamıştım. Yazarın başlangıç noktası ise bariz kader. 1. idi. 1. Manifest Destiny, Pasifik kıyısı ve ötesine doğru açılmasının ABD'nin kaderi ve Tanrı tarafından verilmiş kutsal görevi olduğu doktrini, çevirenin notu. Yani 1840'larda Amerikalılar arasında popüler olan ve Kuzey Amerika'nın fethinin Tanrı tarafından buyurulduğu Kızılderililerin, ormanların ve yaban öküzlerinin imhasının, bataklıkların kurutulması ve nehir yataklarının değiştirilmesinin, iş gücü ve doğal kaynakların sürekli olarak sömürülmelerine dayanan bir ekonomi oluşturmanın insan değil, Tanrı tarafından emredildiği doktrini. Makale beni ülkemin dünyaya olan tavrı hakkında düşünmeye zorladı. İlk defa 1823'te Başkan James Monroe tarafından dile getirilen Monroe doktrini, bariz kaderi bir adım daha ileri götürerek 1850'lerde ve 1860'larda ABD'nin tüm yarım küre üzerinde kendi politikalarını desteklemeyi reddeden herhangi bir Orta veya Güney Amerika ülkesini istila etme hakkı da dahil özel haklara sahip olduğunu iddia etmek için kullanılmıştı. Teddy Roosevelt, ABD'nin Dominik Cumhuriyeti'ne ve Venezuela'ya müdahalelerini haklı göstermek için ve Panama'nın Kolombiya'dan kurtarılışı sırasında Monroe doktrinine atıfta bulunmuştu. Onu izleyen bir dizi ABD başkanı, özellikle Taft, Wilson ve Franklin Roosevelt, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Washington'un Pan-Amerikan faaliyetlerini yaymak için Monroe doktrinine dayandılar. Son olarak 20. yüzyılın ikinci yarısında Birleşik Devletler bu kavramı Vietnam ve Endonezya dahil tüm dünya ülkelerine yaymayı haklı göstermek için komünizm tehdidini kullandı. Şimdi ise öyle görünüyordu ki bir adam Washington'un yolu üzerinde duruyordu. İlk olmadığını biliyordum. Ondan önce Castro ve Allende gibi liderler vardı. Ama sadece Torrijos bunu komünist ideolojinin dışında ve hareketinin bir devrim olduğunu iddia etmeden yapıyordu. O sadece Panama vatandaşlarının yaşadıkları toprak ve onu ikiye bölen bir su yolu üzerinde egemenlik hakları olduğunu ve bu hakların en azından Birleşik Devletler'in sahip olduğu kadar geçerli ve ilahi birer armağan olduklarını söylüyordu. Torrijos, her ikisi de kanal bölgesinde bulunan Amerikalılar Okulu 1. School of Americas, 1946'da Panama'da kurulup 1984'te Panama Kanalı Anlaşması gereğince ülkeden atılan Fort Benning, Georgia'daki Latin Amerikalı askerler için muharebe eğitim merkezi. Burada 60 yıl içinde 60 binden fazla kişi halk hareketlerini bastırma, keskin nişancılık, komando ve psikolojik savaş teknikleri, askeri istihbarat ve sorgu taktikleri hakkında eğitim almıştır. Yüz binlerce Latin Amerikalı burada eğitim alanlarca işkenceye uğramış, ırzlarına geçirmiş, suikaste uğramış veya katledilmiştir. Çevirenin notu. Ve ABD Güney Komutanlığı'nın Tropikal Savaş Eğitim Merkezi'ne de karşı çıkıyordu. Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetleri yıllarca Latin Amerikalı diktatör başkanlarını, oğullarını ve askeri liderlerini Kuzey Amerika dışındaki en büyük ve en donanımlı olan bu tesislere göndermelerini telkin etmişti. Orada komünizme karşı savaşmak ve kendi varlıkları yanında petrol şirketleri ve diğer özel şirketlerin de varlıklarını korumak için öğrendikleri askeri taktikleriyle birlikte sorgulama ve gizli operasyon becerilerini de öğrenmişlerdi. Aynı zamanda Birleşik Devletler'in üst düzey yetkilileriyle de kaynaşma imkanı bulmuşlardı. Onlardan yararlanan birkaç zengin dışında tüm Latin Amerikalılar bu tesislerden nefret ederlerdi. Birçok ülkeyi totaliter rejimlere dönüştürmüş, muhafazakar ölüm mangaları ve işkenceciler için eğitim sağladıkları biliniyordu. Torrijos, Panama içerisinde eğitim merkezleri istemediğini ve kanal bölgesinde sınırları içinde saydığını açıkça ortaya koymuştu. Ve yakışıklı generali ilan panosunda görüp altındaki başlığı Omar'ın ideali özgürlüktür. Bir ideali yok edecek füze henüz icat edilmemiştir. Okuyunca ürperdim. İçimden bir his, 20. yüzyıldaki Panama öyküsünün henüz bitmediğini ve Torrijos'un önünde güç, hatta trajik zamanlar olduğunu söylüyordu. Tropik yağmur ön camı dövmeye devam ederken trafik ışığı yeşile döndü ve şoför kornaya bastı. Kendi durumumu düşündüm. Panama'ya Maine'in ilk gerçekten kapsamlı ana kalkınma planını içeren anlaşmayı yapmak üzere gönderilmiştim. Bu plan Dünya Bankası, İnter-Amerikan Kalkınma Bankası ve USAID'in bu minik ama çok önemli ülkenin enerji, ulaşım ve tarım sektörlerine milyarlarca dolarlık yatırım yapmaları için bir bahane oluşturacaktı. Tüm bunlar tabii ki bir bahane. Panama'yı sonsuza dek borçlu duruma düşürüp kukla süsüne geri döndürmek için bir araç idi. Taksi hareket ederken içimi bir suçluluk ilgisi kapladı ama hemen bastırdım. Bana ne? Java'da geri dönüşü olmayan yola girmiş, ruhumu satmıştım. Şimdi de hayatımın fırsatını yaratıp tek hamlede zengin, ünlü ve güçlü olabilirdim. 6. ayrımın sonu, sayfa 101.